Ayrım 14.
Rüzgar çıkmadı ama cehennem gibi 12 saatin ardından güneş battı ve hava bir nebze serinledi. Lemelse'nin adamlarından genç bir yüzbaşı öğleden sonra tesadüfen geldi. Durdu, gözlerini kırpmadan baktı, istavroz çıkardı ve "Du liebe Gott" diye mırıldanarak koşarak uzaklaştı. Yardıma ihtiyacım olduğunu söyleyerek peşinden koştum. Omzu üzerinden, "Elimden geleni yaparım" dedi. Onu bir daha hiç görmedim. Ama belki bir şey yapmıştı. 14. Ordu'nun tabip generali bir saat sonra içi ilaçlarla dolu bir el arabası gönderdi. İçinde morfin de vardı. Hiç yoktan iyiydi. Güneş battıktan sonra avluya yeni yaralılar getirildi. Bu kez hepsi Almandı. Onların gelişiyle hastaların sayısı 220'ye çıktı. Karanlık çöktükten sonra geri geldi. Kız mı? O garip kız. Evet, önceki gece olduğu gibi birdenbire ortaya çıktı. Şehrin duvarlarının ardından gelen top ve mermi sesleri sonunda kesilmişti. Müttefiklerin Siena'yı yok etmek için son saldırıya hazırlandığını tahmin ederek canlarımızı kurtarabilmemiz için dua ettim. Ama hiç umut olmadığını biliyordum. Ara sıra yükselen acı dolu inlemeler haricinde avluya sonunda sessizlik çökmüştü. Çenesinin yarısı havaya uçmuş, Stuttgartlı bir tankçı ile ilgilenirken elbisesinin hışırtısını duydum. Dönüp baktığımda bir havluyu su dolu kovaya sokarak ıslattığını gördüm. Bana gülümsedi ve sonra yerde yatan yaralıların arasında dolaşmaya başladı. Adamların baş uçlarına diz çöküyor, alınlarını siliyor, yaralarına nazikçe dokunuyordu. Seslenip sargılara dokunmamasını söyledim ama beni duymamış gibi devam etti. "Aynı kız mıydı?" diye sordu Amerikalı. "Evet, oydu ama bu kez önceki akşam fark etmediğim bir şey gördüm. Üzerindeki alelade bir elbise değil, rahibe adaylarının giydiği türde bir üniformaydı. Siena'daki manastırlardan birinden geliyor olabileceğini düşündüm. Üniformasının üzerinde açık gri üzerine koyu gri işlenmiş bir desen vardı. İsa'nın haçıydı ama bir fark vardı. Haçın kollarından biri 45 derecelik bir açıyla kırık gibi duruyordu." Büyük meydandan yeni bir uğultu yükseldi. Sancak taşıyıcılar geçişini tamamlamıştı. O zamana dek Podesta'nın avlusunda tutulan atlar yarış pistine çıkarılıyordu. Atların dizginleri vardı ama eğerleri yoktu. Yarış çıplak atı sırtında yapılacaktı. Ödül alan palyonun hakem kürsüsünün önünden göndere çekilmesiyle bir başka coşkulu uğultu yükseldi. Avluda Amerikalı turistin eşi ayağa kalkıp bileğini yokladı. "Herhalde artık yavaş yavaş yürüyebilirim." "Bir iki dakika daha hayatım," dedi kocası. "Söz veriyorum, sonra gidip eğlenceye katılacağız." "İkinci gece ne oldu?" Sonradan gelen 20 Alman'ı ameliyat ettikten sonra önceki gece ilgilendiğim ama yeterli malzeme olmadığı için tedavileri içime sinmeyen hastaları kontrol etmeye gittim. Artık elimde morfin ve antibiyotik vardı. En fazla acı çekenlerin huzur içinde ölmelerini sağlayabilirdim hiç olmazsa. "Ölen oldu mu?" "Hayır, ölüm döşeğindeydiler ama hiçbiri ölmedi. O gece de ölen olmadı. Genç rahibe bütün gece tek kelime etmeksizin gülümseyerek yüzlerini kuyudan çıkan soğuk suyla silip yaralarına dokunarak aralarında dolaştı. Adamlar ona teşekkür etti, ona dokunmaya çalıştı ama kız her seferinde gülümseyerek uzaklaştı. Uyanık kalmak için 24 saattir benzedrin çiğniyordum ama sabahın ilk saatlerinde yapabileceğim fazla bir şey kalmamış, malzemelerim bitmişti. Erler duvarın dibinde uyuyakalmıştı. Önlüğüm, ellerim ve yüzüm genç adamların kanlarıyla kaplıydı. Siyanalı bir ailenin bir zamanlar yemek yediği masanın üzerine oturdum. Başımı ellerimin arasına aldım ve kendimden geçtim. Gün doğumunda erlerden birinin sarsmasıyla uyandım. Bana bir yerlerden her nasılsa bulabildiği bir fincan kahve getirmişti. Hayatımda içtiğim en lezzetli kahveydi. "Ya kız, genç rahibe?" "Gitmişti." "E peki adamlar?" Avluda hızlı bir tur atıp adamları teker teker kontrol ettim. Hepsi yaşıyordu. "Sevinmiş olmalısınız." "Daha da ötesi, şaşkına dönmüştüm. Hepsinin birden hayatta olması imkansızdı. Malzemem çok azdı, iptidai şartlar altındaydık, yaraları çok ağırdı ve benim de yeteneklerim kısıtlıydı." "Tarih 2 Temmuz'du değil mi, kurtuluş günü?" "Evet, yani müttefikler son saldırılarını yaptı." "Hayır, Siena'ya saldırı olmadı. Mareşal Kesselring'i duymuş muydunuz?" "Hayır." "Bana göre 2. Dünya Savaşı'nın yeterince değer görmeyen komutanlarının başında geliyordu. Mareşallik rütbesini 1940'da aldı. Ama o zamanlar Batı cephesinde her Alman general başarılı olurdu. Daha güçlü ordular karşısında geri çekilerek çarpışmak çok daha zordur. Bazı generaller zafer dolu ilerlemeler yaparken bazıları çarpışarak gerileme planları yaparak hayata geçirir. Rommel ilk gruba dahildi. Kesselring ise ikinci gruptaydı. Sicilya'dan Avusturya'ya kadar çarpışarak gerilemek zorunda kaldı. Gökyüzünün kontrolünü tamamen eline geçiren, daha iyi tankları olan, yakıt ve erzak sorunu yaşamayan ve yöre halkının desteğini yanına alan müttefiklerin İtalya'yı yaz ortasına kadar ele geçirmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Kesselring onları her metre için çaba göstermek zorunda bıraktı. Ama bazılarının aksine o bir barbar değildi, kültürlü bir adamdı ve İtalya'yı çok seviyordu. Hitler Roma'nın Tiber üzerindeki köprülerini havaya uçurmasını emretmişti. Köprüler çok değerli birer mimari eserdi. Hala da öyleler. Kesselring, müttefiklerin daha hızlı ilerlemesi pahasına köprülere dokunmadı. O sabah kahvemi içerken General Kesselring, General Schleim'e bütün birinci paraşüt kolordusunu tek bir tüfek bile ateşlenmeden Siena'dan çıkarmasını emretti. Hiçbir hasar verilmeyecek, hiçbir şey zarar görmeyecekti. O zaman bilmiyordum ama Papa 12. Pius da Charles de Gaulle ile görüşüp şehri ele geçirdikleri sırada zarar vermemelerini rica etmiş. Lemelsen ve Juin arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İkisi de öyle bir şey söylemedi ve ikisi de şimdi hayatta değil. Ama ikisi de aynı emri almıştı. Siena'yı kurtarın. Tek bir tüfek bile ateşlenmedi mi? Hiç bomba patlamadı mı? Hiçbiri olmadı. Paraşütçilerimiz sabah geç saatlerde şehirden ayrılmaya başladı. Bütün gün sürdü. Öğleden sonra sokaktan postal sesleri geldi ve 14. Ordu'nun cerrahı avluya geldi. Binbaşı von Steglitz savaştan önce ünlü bir ortopedi uzmanıydı. O da hastanede günlerdir ameliyat yapıyordu ve o da bitkin düşmüştü. Kemerin altında durup etrafına şaşkınca baktı. Burada yanımda ikisi su görevinde olan altı er vardı. Kanlı önlüğüme ve daha iyi ışık alabilmek için avlunun ortasına getirdiğim mutfak masasına baktı. Köşedeki kesilmiş pis kokular yayan organ yığınına baktı. Eller, kollar, bazıları hala postalların içinde olan ayaklar. Burası mezbahaya dönmüş dedi. Burada yalnız mısın yüzbaşı? Evet efendim. Kaç yaralı var? 220 civarı, Mein General. Uyrukları? 120'si bizim çocuklar, 100 kadarı da müttefik askerleri efendim. Kaç ölü var? Şimdiye kadar hiç yok efendim. Bana ters ters baktı ve sertçe "Unmöglich" dedi. O ne demek diye sordu Amerikalı. İmkansız anlamına geliyor. Sonra sıralar haline dizilmiş şiltelerin arasında yürüdü. Sormasına gerek yoktu. Yaraların tipini, ciddiyet derecesini ve iyileşme olasılıklarını bir bakışta anlayabiliyordu. Yanında gün doğumunu bir daha göremeyecek yaralıların önünde diz çöküp dua eden bir rahip vardı. Doktor turunu tamamlayıp başladığı yere döndü. Bana uzunca bir süre baktı. Perişan haldeydim. Yorgunluktan yarı ölü gibiydim. Üstüm başım kanla kaplıydı. Leş gibi kokuyordum ve 48 saattir ağzıma lokma koymamıştım. Çok etkileyici bir genç adamsın dedi sonunda. Burada imkansızı başarmışsın. Geri çekildiğimizi biliyor musun? Bildiğimi söyledim. Mağlup bir orduda haberler çabuk yayılırdı. Arkasındaki adamlara emirler verdi. Sokaktan sedye taşıyıcılar geldi. Onlara sadece Almanları almalarını ve müttefik askerlerini müttefiklere bırakmalarını söyledi. Yaralı Alman askerlerinin arasında dolaşarak Chianti tepelerini geçerek Milano'ya yapacakları zorlu yolculuğa dayanabilecek durumda olanları seçti. Hiç umut vaat etmeyenlerin ise geride bırakılmasını emretti. İşlerini bitirdiklerinde 70 Alman askeri götürülmüştü. Yani geride 150 yaralı Alman ve müttefik askeri kalmıştı. Sonra general yanıma geldi. Evlerin çatılarının gerisinde kalan güneş tepelere doğru alçalıyordu. Serinlik kendini hissettirmeye başlamıştı. Doktor artık güçlü ve zinde değil, yorgun ve yaşlı görünüyordu. Birinin başlarında kalması gerek, onlarla kal dedi. Kalırım dedim. Bu savaş tutsağı olacağın anlamına geliyor. Biliyorum efendim. Senin için kısa bir savaş oldu anlaşılan. Umarım ana yurdumuzda tekrar karşılaşırız. Söylenecek başka bir şey yoktu. Kemerin altında durup döndü ve bana selam verdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir binbaşı bir yüzbaşıya selam veriyor. Başımda kepim olmadığı için karşılık veremedim. Sonra gitti. Onu bir daha hiç görmedim. 6 ay sonra bir bombalama esnasında öldü. Burada yardım gelmediği takdirde çoğu kısa süre sonra ölecek 150 adamla tek başıma kalmıştım. Güneş battı ve karanlık çöktü. Fenerlerin gazı bitmişti ama neyse ki ay doğdu. Hastalara su dağıtmaya başladım. Geri döndüğümde kız oradaydı. Kampo meydanından gelen gürültüler artık kesintisiz bir uğultuya dönüşmüştü. Hepsi profesyonel olan 10 sıska jokey atlara binmişti. Her birinin elinde boğaların kurutulmuş cinsel organlarından yapılmış, çok yakına geldikleri takdirde diğer jokeyler ve onların atları üzerinde de kullanabilecekleri birer kırbaç vardı. Sabotaj palyo yarışının bir parçasıydı ve yumuşak başlılara göre değildi. Bahisler akıllara durgunluk veren miktarlardaydı. Kazanma hırsı üst seviyedeydi ve yarış pistinde her şey mubahtı. Start çizgisi olarak kullanılan kalın ipin gerisine atların yarış öncesi gireceği bölmeler yerleştirilmişti. Kontradalarının renklerini kuşanmış, yuvarlak keplerini takmış jokeyler dizginlere sıkıca yapışmıştı. İpin gerisindeki bölmelere sokulan atlar yerlerinde huzursuzca kıpırdanıyordu. Yarışı başlatacak olan hakem ya da mösiye, son at da bölmesine girdikten sonra ipi bırakma işaretini almak için başını kaldırıp magistrato'ya baktı. Kalabalığın sesi bir aslan sürüsünün kükreyişine benziyordu. Yine geldi mi üçüncü gece? Evet ve o son gelişi oldu. Bir tür takım gibi çalıştık. Bazen konuştum, Almanca elbette. Ama tek kelimesini bile anlamamış gibiydi. Sadece gülümsüyor, hiçbir şey söylemiyordu. İtalyanca bile konuşmadı. Birbirimize hiç dokunmadık. Bütün gece yaralılarla ilgilendi. Ben gidip su getirdim ve pansuman yaptım. General kayıp gözüyle baktığı adamlar için az da olsa malzeme bırakmıştı. Şafak söktüğünde gitmişlerdi. O üçüncü gece daha önce görmediğim bir şey fark ettim. Çok güzel bir kızdı ama ay ışığında ellerinin üzerinde metal paralar büyüklüğünde siyah lekeler olduğunu gördüm. O gece önem vermediğim lekeleri yıllar sonra epeyce düşündüm. Şafaktan hemen önce baktığımda kız gitmişti. Onu bir daha hiç görmediniz mi? Hayır, hiç. Güneş doğduktan hemen sonra yüksek binaların pencerelerinde bayraklar dalgalandığını gördüm. Artık Almanya'nın kartalı yoktu. Siyenalılar müttefiklerin bayraklarını, özellikle de 3 renkli Fransız bayraklarını bulup onarmışlar ve şehrin her yerine asmışlardı. Saat 7 civarı sokaktan yaklaşan ayak sesleri duydum. Korkmuştum. Unutmayın ki daha önce hiç silahlı bir müttefik askeriyle karşılaşmamıştım. Ama Hitler'in propagandaları bize hepsinin soğukkanlı birer katil olduğunu öğretmişti. Birkaç dakika sonra 5 asker kemerin altında belirdi. Esmer yanık tenli askerlerin üniformaları ter lekeleri ve toz toprakla öylesine kaplanmıştı ki hangi birlikten olduklarını anlayamamıştım. Sonra Lorraine haçını gördüm. Fransız askerleriydi. Aslında Cezayirlilerdi. Bana bağırarak bir şeyler söylediler ama tek kelimesini bile anlamadım. Fransızca veya Arapça konuşuyorlardı. Gülümseyerek omuz silktim. Üniformamın üzerine önlüğümü giymiştim ama kanlı önlüğün altından çizmelerimi görüyor olmalıydılar. Görür görmez tanınabilecek Alman ordusu çizmeleri. Siena'nın güneyinde ağır kayıplar vermişlerdi ve düşman askerlerinden biri karşılarındaydı işte. Avluya girip bağırarak tüfeklerini burnuma doğru salladılar. Beni vuracaklarını sandım. Sonra Cezayirli yaralı askerlerden biri köşede yattığı yerden güçsüzce seslendi. Askerler yanına gidip fısıltısını dinledi. Geri döndüklerinde yüzlerindeki ifade değişmişti. Korkunç görünümlü bir sigara ikram ettiler ve dostluklarının kanıtı olarak beni içmeye zorladılar. Saat 9 olduğunda bütün şehir Fransız askerlerle kaynıyordu. Sevinç içindeki İtalyanlar onları coşkuyla selamlıyor, İtalyan kızlar askerlere öpücük yağdırıyordu. Bir savaş tutsağı olan ben ise burada dostça bir ortamda kalıyordum. Sonra Fransız bir binbaşı geldi. Çok az İngilizce konuşabiliyordu. Ben de öyle. Ona birliğimin geride bıraktığı Alman bir doktor olduğumu, avludaki çoğu müttefik askerleri olan yaralılarla ilgilendiğimi söyledim. Binbaşı yerdeki şilteler arasında dolaştı. Adamların 20'sinin kendi ülkesinden olduğunu, diğerlerinin arasında İngiliz ve Amerikalı askerler bulunduğunu gördü ve sokağa çıkarak yardım istedi. Kıpırdatılamayan birkaç Alman asker hariç, bütün yaralılar 1 saat içinde o sırada neredeyse boşalmış olan hastaneye götürüldüler. Ben de onlarla birlikte gittim. Fransız bir albay doktor her birini tek tek muayene ederken başhemşirenin odasında bir asker gözetiminde bekledim. Artık yaralıların tümü tertemiz beyaz çarşaflar üzerinde yatıyor, İtalyan hemşireler her biriyle büyük bir özenle ilgileniyordu. Albay doktor öğleden sonra odaya geldi. Yanında de Monsaber adında İngilizce bilen Fransız bir general vardı. Meslektaşımın dediğine göre bu adamların yarısı şimdiye dek ölmüş olmalıymış dedi. Onlara ne yaptınız? Generale sahip olduğum az miktarda malzemeyi kullanarak elimden geleni yaptığımı söyledim. Fransızca bir süre görüştüler. Sonra general, yakınları için kayıt tutmak zorundayız. Ölenlerin künyeleri nerede? Onlara hiç künye olmadığını söyledim. Avluya getirilen hiçbir adam ölmemişti. Tekrar konuştular. Doktor sık sık omuz silkiyordu. Sonra general, bana kaçmayacağınıza dair söz verip burada kalarak meslektaşlarımla birlikte çalışır mısınız? Yapılacak çok iş var. Elbette kalırdım. Zaten nereye kaçabilirdim? Ülkemin ordusu yetişemeyeceğim bir hızla geri çekiliyordu. Kırsal bölgeye kaçarsam partizanlar beni öldürürdü. Yeterli beslenememek ve uykusuzluktan oracıkta sızmışım. 20 saatlik uyku, banyo ve yemeğin ardından tekrar çalışmaya hazırdım. Son 10 gün içinde iyileşen Fransız askerleri güneye, Perugia, Assisi hatta Roma'ya gitmişti. Siena'daki hastanenin neredeyse tüm hastaları bu avludan geliyordu. Yerlerine yerleştirilmeleri ve alçıya alınmaları gereken kemikler, açılması gereken dikişler, doğru düzgün tedavi edilmesi gereken iç organ hasarları vardı. Bununla birlikte iltihaplanması ve hastayı öldürmesi gereken yaralar inanılmaz bir şekilde tertemizdi. Yırtık arterler kendi kendini tamir etmiş, iç kanamalar durmuş gibiydi. Albay Lyons'tan çok iyi bir cerrahtı. Ameliyatları o yapıyor, ben de asistan olarak yardım ediyordum. Bir gün bir gece boyunca durmaksızın ameliyat yaptık ve kimse ölmedi. Savaş dalgası kuzeye doğru ilerledi. Fransız subaylarla kalmama izin verdiler. General Jouin hastaneyi ziyaret edip Fransızlar için yaptıklarımdan dolayı bana teşekkür etti. Ondan sonra sadece geride kalan 50 Almanla ilgilenmekle görevlendirildim. Bir ay sonra hepimiz Roma'nın güneyine gönderildik. Alman askerlerden hiçbiri tekrar savaşacak durumda değildi. Bu yüzden ülkeye gönderilme işlemleri Kızıl Haç üzerinden yapıldı. Evlerine mi döndüler diye sordu Amerikalı. Evet, hepsi dedi doktor. Amerikan ordusu yolculuğa hazır olduklarında askerlerini ülkelerine gönderdi. Annesine seslenen Austinli genç bağırsakları hala içinde, yaraları iyileşmiş olarak Teksas'a döndü. Fransızlar ülkelerinin kurtuluşunun ardından evlerine döndüler. İngilizler de kendi askerlerini aldılar ve beni yanlarında götürdüler. General Alexander Roma'daki hastaneyi ziyaret ettiği sırada Siena'daki avluyu duymuş, İngiltere'de bir askeri hastanede Alman askerlerle savaşın sonuna dek ilgilenebileceğimi söyledi. Ben de öyle yaptım. Zaten Almanya savaşı kaybetmişti. 1944 sonbaharında bu gerçeği artık herkes biliyordu. Mayıs 1945'teki son teslimle barış sağlandı ve yerle bir olmuş şehrim Hamburg'a dönmeme izin verildi. O halde 31 yıl sonra burada ne arıyorsunuz diye sordu Amerikalı turist. Kampo meydanından yükselen sesler rahatlıkla duyulabiliyordu. Atlardan biri düşmüş ve bacağı kırılmıştı. Jokey bilincini kaybetmişti. Kalan 9 at yarışa devam ediyordu. Pis toprakla kaplı olmasına rağmen alttaki kaldırım taşları çok büyük bir tehlike arz ediyordu. Yarış iyice çığırından çıkmıştı, tehlikeli çarpışmalar oluyordu. Doktor omuz silkti, yavaşça etrafına bakındı. O 3 gün bu avluda olanlar bence bir mucizeydi. Ama benimle hiçbir ilgisi yoktu. Genç ve hevesli bir doktordum ama o kadar da iyi değildim. Mucize kızdan kaynaklanıyordu. Başka palyolar olur, bana kızdan bahset dedi Amerikalı. Pekala, 1945 sonbaharında Almanya'ya geri gönderildim. Hamburg İngiliz işgali altındaydı. Önce İngilizlerin hastanesinde, sonra Hamburg General'de çalıştım. 1949'da tekrar kendi cumhuriyetimizi kurmuştuk ve ben de özel bir klinikte çalışmaya başlamıştım. Kliniğin işleri iyi gitti ve ben de ortak oldum. Oralı bir kızla evlendim ve 2 çocuğumuz oldu. Hayat koşulları iyileşti, Almanya kalkındı. Diğer taraftan ayrılıp kendi kliniğimi açtım. Yeni zenginleri tedavi edip ben de zengin oldum. Ama bu avluyu ve rahibe üniforması giyen kızı hiçbir zaman unutmadım. Evliliğim 15 yılın ardından 1965'te sona erdi. Çocuklar büyümüştü, üzüldüler ama anlayışla karşıladılar. Param vardı ve özgürdüm. 1968'de geri dönüp onu bulmaya karar verdim. Sadece teşekkür etmek istiyordum. Onu tekrar buldunuz yani. Bir anlamda. Aradan 24 yıl geçmişti. Benim gibi 40'lı yaşların sonlarında olduğunu sanıyordum. Hala rahibe olabileceğini düşünüyordum. Belki de rahibeliği bırakıp evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmıştı. 1968 yazında geri dönüp Villa Patrizia'da bir odaya yerleştim ve aramaya başladım. Önce bulabildiğim tüm manastırlara gittim. Hepsi de farklı mezheplerden 3 manastır vardı. Bir tercüman tuttum ve üçünü de ziyaret ettim. Baş rahibelerle görüştüm. İkisi savaş sırasında buradaymış. Üçüncüsü daha sonra gelmiş. Aradığım genç rahibeyi hiçbiri tanımıyordu. Her biri manastırlardaki en yaşlı rahibeyi çağırıp sordu ama onlar da hatırlamıyordu. Rahibenin üzerindeki açık gri üniformayı ve göğsündeki amblemi hiçbiri tanımıyordu. Mezheplerden hiçbirinde açık gri üniforma yoktu. Arama ağını daha da genişlettim. Belki genç rahibi şehir dışında bir manastırdan gelmişti ve Alman işgalinin son haftasında bir akrabasını ziyaret ediyordu. Onun manastırını arayarak bütün Toskana'yı taradım. Ellerim boş kaldı. Tercümanımın sabrı giderek tükeniyordu ama tüm mezheplere bağlı rahibelerin geçmişten o güne giydikleri üniformaları incelemeye karar verdim. Aralarında açık gri birkaç tane vardı ama hiçbirinin göğsünde kolu kırık haç simgesi yoktu. 6 haftanın sonunda umutlarım iyice tükenmişti. Görmek bir yana, kızı kimse duymamıştı bile. 24 yıl önce 3 gece üst üste bu avluya gelmişti. Can çekişen askerlerle ilgilenmiş, yüzlerini silip rahatlatmaya çalışmıştı. Adamların yaralarına dokunmuş ve hiçbiri de ölmemişti. Belki de ellerinde Tanrı vergisi şifa gücü vardı. Ama sonra savaşın yerle bir ettiği İtalya'da kayıplara karışmış ve onu bir daha gören olmamıştı. Her neredeyse ona iyi dileklerimi sundum. Onu asla bulamayacağımı biliyordum. Ama az önce bulduğunuzu söylediniz, dedi Amerikalı. Bir anlamda demiştim, diye hatırlattı doktor. Ayrılmak üzere eşyalarımı topladım ama son bir deneme yapmak istiyordum. Bu şehirde 2 gazete vardır. Corriere di Siena ve La Gazzetta di Siena. İkisine de çeyrek sayfalık ilanlar verdim. İlanda bir çizim bile vardı. Bir kolu kırık haçı çizip ilana eklemiştim. Bu garip şekille ilgili herhangi bir bilgi getirene ödül vaat ediyordum. İlan yola çıkacağım günün sabahı gazetelerde çıktı. Resepsiyondan arayıp birinin beni görmek istediğini haber verdiklerinde valizimi kapatıyordum. Bavullarımı alıp aşağı indim. Taksi 1 saat sonra gelecekti. O taksiye hiç binmedim ve uçağı da kaçırdım. Lobide ak saçlı, ufak tefek, yaşlı bir rahip bekliyordu. Üzerinde koyu gri bir elbise vardı. Beline beyaz bir ip bağlanmıştı. Ayaklarında sandaletler, elinde bir gazete vardı. Verdiğim ilanın olduğu sayfa açılmıştı. Koltuklara oturup konuşmaya başladık. İngilizce biliyordu.